أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kıymetli İsra dinleyicileri. Allah Resulü'nün siretini hicretin 4. yılındaki bazı olaylarla anlatmaya bu dersimize devam edeceğiz. Hatırlayacağımız üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden sonra bir noktada cihat dönemi başlamış. Mekke'deki 13 yıllık sürekli zulüm görme, dışlanma, hor görülme, adam yerine konmama gibi bir takım eylemlerin sona erdirildiği, artık Müslümanların biz de varız diye haykırabildikleri ve üzerlerine gelen müşrik saldırılarının teker teker bertaraf edilmeye başlandığı bir döneme girilmişti Medine dönemiyle. Ve Allah Resulü ile birlikte bulunan Müslümanların müşriklere karşı kazanmış olduğu bir Bedir zaferinden sonra, tabi bu arada ve bundan önce bir takım ufak tefek savaşlar, seriyeler olmuşsa da onları burada uzun uzadıya anlatmayı lüzum görmüyoruz. Evet, bir Bedir zaferinden sonra bir Uhud'daki ufacık bir yenilgi, hafif bir yenilgiyle Müslümanlar sanki biraz sarsılmışlardı. Daha sonra bir derlenme toplanma dönemi başlamıştı. Ve yine Medine'de bulunan 3 Yahudi kabilesinden birisi olan Kaynuka Yahudileri Medine'den sürgün edilmişlerdi. Sanki Medine İslam Devleti'nin başına bela olabilecek bir çıban başının bertaraf edilmesi gibi bir şeydi Kaynuka oğullarının sürgün edilmesi. Allah Resulü vahiy doğrultusunda yapmış olduğu bu hareketlerle Medine'de ağır ağır artık adım adım hedefe doğru ilerliyor ve Medine içerisinde peygamberin sözünden başka bir sözün geçmediği, Allah'ın yetkilerinden başka hiçbir kimsenin yetkisinin tartışılamadığı bir ortam hazırlamaya doğru adım adım gidiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud'dan dönüşünden sonra ve de Kaynuka oğullarının daha öncesinden Kaynuka oğullarının da Medine'ye sürülmesinden sonra artık Allah Resulü'nün fonksiyonu ya da üstlenmiş olduğu görevin önemi, değeri çevre kabileler tarafından da yavaş yavaş anlaşılmaya başlıyordu. İşte hicretin 4. yılında Sefer ayında Medine civarında yakın bir civarda bulunan kabilelerden bir kısmı bir tebliğ heyeti istiyor Allah Resulü'nden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de tebliğ isteğiyle bulunan bu kabilelere 7 ya da 10 kişilik bir grup gönderdi. Tabi Allah Resulü'nün tebliğci bir grup isteyen bu insanların isteğini reddetmesi hiçbir zaman düşünülemezdi kıymetli dinleyiciler. Belki ortam müsait olmayabilirdi ya da gidilen yerde belki bir takım imkanlar hazırlanmamış olabilirdi. Ama bunlardan daha önemli bir şey vardı. Kendilerine İslam'ı öğretecek birilerinin istenmesi karşısında yapılacak bir şey yoktu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 7 ya da 10 kişilik grubu bunlara tebliğci olarak göndermişti. Fakat bu tebliğci heyeti hedefe ulaşmadan Lihyanoğulları diye bilinen bir kabile tarafından takip edildiler. Ve bu Müslümanların takibini artık ciddiye alan Lihyanoğulları hurma çekirdekleriyle Müslümanların izlerini buldular ve derken Müslümanların artık gerçekten köşeye sıkıştırılmış olduklarını anlamaları üzerine kendilerini savunma durumunda kaldılar. Ve yakında bulunan bir tepeye sığınmışlardı bu Müslümanlar. Teslim olmadılar. Olmamaları da gerekiyordu belki düşünceleri ya da taşıdıkları inançları gereği. Ve bu 7 ya da 10 kişilik Müslüman grup teslim olmadılar. 3 kişinin haricinde geri kalan bütün fertler şehit edilmişti. Bu küçük grup bu Lihyanoğulları tarafından hiç suçları olmadığı halde sadece suçları tebliğe gitmek olan bu insanlar şehit edilmişti hedeflerine varmadan. Ve bunlardan 3 kişi alıkonmuştu. Bir tanesi aşırı muhalefetinden dolayı esir alındıktan sonra o da şehit edilmişti. geriye iki şahıs kalmıştı. Bunlar da Zeyd bin Desinne ve Hubeyb bin Adi. Ki biz İslam tarihinde Rec' vakası dediğimiz bir olaydır bu. Rec' vakası. Bu Müslümanların seçkinlerinden oluşan tebliğ heyetinin şehadetiyle neticelenen, ancak Hubeyb bin Adi ve de Zeyd bin Desinne'nin alıkonularak Mekke özellikle getirilmesi olayı var. Rec' vakası dediğimiz olay bu. Bu iki şahıs üzerinde biraz durmakta fayda mülahaza ediyorum kıymetli dinleyiciler. Hubeyb bin Adi'nin öldürülmemesinin temel nedeni şuydu. Hubeyb bin Adi Mekke'ye götürülecekti planları gereğince ve Haris oğullarına satılacaktı. Evet, Haris Bedir'de Hubeyb tarafından öldürülmüştü ve onlar da pek alabiliyorlardı. Çok kıymetli bir esirdi, para ederdi. Çünkü adeta dedelerini ya da babalarını öldüren bir şahsı onlara vermek kadar güzel bir şey olmazdı elbette. Ve gerçekten Hubeyb bin Adi bunlara satıldı. Haris oğullarına satıldı. Bedir'de babalarını öldürmüştü Hubeyb bin Adi. Ve ölümüne karar verildiğinde de Hubeyb bin Adi hala düşüncesinden vazgeçmemişti. Teklifler geliyordu Hubeyb'in dininden dönebilmesi için. Fakat Hubeyb'in zerre kadar taviz vermeye yanaşmayacağı görülünce artık Hubeyb'in ölüm zamanına dakikalar kalmıştı. Ve Hubeyb bin Adi işte bu sırada, evet belki biraz uzatacağız ama Hubeyb bin Adi'nin bir takım özelliklerini zikretmeden geçmeyeceğiz dedik. Hubeyb bin Adi artık idam edileceğini anlayınca bulunduğu evde alıkonulduğu adeta nezarethane görevi gören o evin içerisinde evin çocuğundan bir ustura bıçağı istiyor. Bir bıçak istiyor tıraş olmak için. Çünkü gerçekten güzel arkadaşa, Allah'a kavuşacaktı ve temiz ulaşmak istiyordu. Oysa bu bıçağı kendisine veren kadın bıçağı çocukla göndermişti. Evet, evin bir çocuğuydu ve bıçak götürecekti idamlık bir şahsa. Ve ancak Hubeyb bin Adi hiç de müşriklerin zannettiği gibi bir davranışa girmiyordu. Çünkü bıçağı vermişti ama çocuk Hubeyb'in yanına vardığında hemen akıllarına gelmişti. Ya Hubeyb bu bıçağı elinden alır almaz bu çocuğu öldürürse, ya keserse, nasıl olsa kendisi idam edilmemekten ümidini kesmiş artık. Ya bu çocuğu öldürürse düşüncesi içerisindeyken Hubeyb bin Adi hiç de böyle bir şey yeltenmiyordu. Çünkü biliyordu ki Hubeyb kendisi hak bir yoldaydı. Hak yolun yolcusuydu ve bir çocuğu öldürecek kadar da gözlerini kan bürümemişti. Ve Hubeyb bulunduğu ev içerisinde idamına yakın bir dönemde, bir zaman içerisinde iki rekat namaz kılıyor Hubeyb ve İdamlıkların idamdan önce namaz kılma adeti de sanki Hubeyb'le mi başlıyor bilmiyorum. Allah Resulü de gerçi bu konuyu reddetmediğine göre onaylamış demektir. Ve iki rekat namaz kıldıktan sonra Hubeyb idam ediliyor. O da bir takım işkenceler gördükten sonra tabii. Değerli bir katildir bu. Onun da güzel bir şekilde müşrik mantığına göre tabii konuşuyorum. Onlarca güzel bir şekilde öldürülmesi gerekiyordu. Ve gerçekten Hubeyb'i de şehit ettiler. Öbür tarafta aynı Recep vakasında alıkonulan Zeyd bin Desinne de aynı şekilde Safvan bin Ümeyye'ye verilmiş, Safvan tarafından satın alınmıştı. Ve kendisine sürekli teklifler yapılıyordu. Belki Zeyd bin Desinne'ye en ağır gelecek tekliflerdi. Neydi ağır gelen teklif ki? Evet, Muhammed'in kendisinin yerinde olmasını isteyip istemediği teklifi. Yani böyle bir şey ister misiniz diyorlardı. Oysa Zeyd bin Desinne tarihe geçecek sözlerini söylüyordu. Bırakın Muhammed'in benim yerimde olmasını, onun ayağına bir dikenin batmasına bile gönlüm razı değil diyebilecek bir imana, bir şuura sahipti Zeyd bin Desinne. Ve Recep vakasında teslim olmak zorunda kalan bu şahıslar artık ölüme doğru giderken bile düşüncelerinden ve inançlarından taviz vermeyeceklerdi. Ve Allah Resulü bunları zaten boşu boşuna tebliğci olarak göndermemişti istedikleri zaman kendilerini. Ve bunlar Allah Resulü'nün artık medresesinde yetişmişlerdi. Onun dizi dibinde eğitilmişlerdi. Elbette peygamberle birlikte olmak ya da Kur'an'la birlikte yaşamak bunu gerektiriyordu. Ve gerçekten Zeyd de Hubeyb de radıyallahu anhüme aynen kendilerinden bekleneni vermişlerdi. Tabi bu Recep vakasından sonra Artık yine sefer ayı içerisinde bir başka grup geliyor. Ki bahsedeceğimiz olay bu kez bir maune, yani bir kuyu başında ya da bir kuyunun yakınında meydana gelen bir olay olması hasebiyle bir maune vakası deniliyor bu olaya. O da hemen bu Reci vakasından hemen sonra meydana geldiği rivayet edilir. Bu kez bir başka kabile artık İslam'a sempati duymaya başlar ve Peygamber Aleyhisselam'ın yanına bir elçi göndererek peygamberin kendilerine bir heyet göndermesini, İslam'ı öğretmek üzere bir takım muallimler, öğretmenler göndermesini isterler. Yine aynı olaydan kısa bir süre sonradır bakınız. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem endişe ettiği için önce kabul etmez. Çünkü yani tabir caizse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sütten dili yanmıştı. Yoğurdu üfleyerek yiyecekti. Bir süre önce Reci vakasında da böyle bir durum meydana gelmişti. Peygamber daha onun acısını atamamıştı üzerine, onun şokunu atamamıştı. Ve hemen geldi bir başka grup, yine İslam'ı öğretmek üzere bir heyet istiyor, bir muallim grubu istiyordu. Bu kez gelen kabile ya da gelen heyet çok fazla öğretici istiyordu. Samimi miydi değil miydi? Allah Resulü önce istemedi. Fakat teminat verdiler. Arap literatüründe ya da cahiliye toplumundaki yasalara göre birisinin birisi hakkında vereceği teminat adeta namus sözü gibi kabul ediliyordu. Ve onun ihlal edilmesi de hiçbir zaman düşünülmüyordu kıymetli dinleyiciler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teminat verildi. Bu gönderilecek heyete hiç kimsenin bir zarar veremeyeceği konusunda bir teminattı bu. Allah sallallahu aleyhi ve sellem de bu teminata güvenerek bazı rivayetlere göre 40, bazı rivayetlere göre de 70'e kadar çıkarılıyor bu şahıslar, seçkin bir sahabi topluluğunu gönderdi. Kur'an'ı güzelce bilen, yani güzelce bilen derken elbette sadece lafızlarını okuyan, bülbül gibi okuyan Kur'an okuyucuları demek istemiyoruz elbette. Dinleyicilerimiz bunu pek alabilirsiniz. Kur'an bilen, gerçekten Kur'an'la yaşayan, Kur'an bilgisiyle donanan insanlardı bunlar. Allah Resulü bunları yetiştirmişti. Ve Allah Resulü bunları göndermeye karar verir. Fakat Maune kuyusu civarına geldiklerinde Haram bin Milhan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu Amir bin Tufeyl'e götürür götürmez mektubu bile okumadan artık Haram'ı öldürür. Ve daha sonra bir takım kabileler ile anlaşan Amir bin Tufeyl, yani o Müslümanların gitmekte oldukları yerlere yakın bir civarın krallığını adeta taslayan, yöneticiliği konumunda bulunan Amir bin Tufeyl, Müslümanları kuşatarak Amir bin Ümeyye Eddamri dışındaki bütün Müslümanları şehit ettiler. Amir bin Ümeyye Eddamri de bu Müslümanların içerisindeydi. Fakat o bir vesileyle kurtulmayı başarmış, şehit olanlar arasından değildi. Amir bin Ümeyye Eddamri dışında Müslümanların tümünü şehit ettiler. Ve ayrıca Malik bin Zeyd'i de öldü diye bırakmışlar. Ve bu olayda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu sahabi bildirmiş. Yani öldü diye bırakılan fakat haddi zatında ölmemiş olan Malik bin Zeyd durumu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber vermişti. Tabi Amir bin Ümeyye Eddamri biraz sonra tekrar karşımıza gelecek bir isim. Unutulmaması gereken bir isim. Çünkü bir başka önemli olayda da adeta başrolde karşımıza çıkacak. Amir bin Ümeyye Eddamri de bu yolda giderken, bu bir maune faciasından sonra kurtulup yoldan Medine'ye dönerken Peygamber Aleyhisselam'dan eman alan, teminat alan fakat amroğullarından zannederek eman aldıklarını da bilmeden iki kişiyi öldürür Amir bin Ümeyye Eddamri. İki kişi Peygamber Aleyhisselam'ın yanından dönmekte ve Amir bin Ümeyye Eddamri'nin geldiği istikamete doğru gitmekte ve yanlış zannederek herhalde bunlar bizi öldüren kabilenin fertlerindendir. Ben de bunlardan intikamımı alayım düşüncesiyle onları öldürmeye karar verir. O hırsla, çünkü birkaç tane arkadaşı şehit edilmişti. Artık onun şokunu henüz atlamamış olacak ki bunların peygamberden teminat aldıklarını bile hiçe sayarak, sanki adeta duymayarak ya da inanmayarak yalan söylediklerine kanaat getirerek bu iki kişiyi de öldürmüştü. Oysa Allah Resulü'nden bu iki kişi teminat alarak gidiyorlardı memleketlerine. Ve daha sonra durumdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haberdar edilmişti. Buraya bir nokta koyup tekrar buraya döneceğiz kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 4. yılında, evet henüz İslam'ın tam manasıyla Medine'de yerleşmediği, tamamıyla otoriteyi sağlamadığı bir dönemde, gerek Rec'i vakasında, gerek Bir-i Maune vakasında Peygamber aleyhisselamın bu tebliğci heyetlerini göndermesi ve bu tebliğci heyetlerin de kendilerince gönüllü olarak gitmeleri bize birçok şeyi çağrıştırmaktadır. Şunu söylemeye çalışıyorum kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü böyle zor bir durumdayken bile İslam'ın bir başkalarına tebliği konusunda zerre kadar geri durmamıştır. Acaba şimdi olmaz da başka bir zaman olabilir mi dememiştir. Mazereten ileri sürülmemiştir. Eğer İslam'ın ulaştırılacağı bir yer varsa ne pahasına olursa olsun oraya gidilecekti. Velev ki az önce Reci vakasındaki gibi birkaç şehidin verilmesinden sonra aynı şekilde bir istek gelse bile Peygamber aleyhisselam gerekli tedbirleri aldıktan sonra gene tebliğci heyetini gönderecekti. Fakat hemen aklımıza şu gelmesin kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü ashabını topladı ve sen şu kadar kişi işte şuraya gideceksiniz hemen hazırlanın şeklinde bir teklif ya da bir zorlamayla olmadı herhalde aşikar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek derslerinden faydalanan, istifade eden, onun gibi yetişmeye çalışan, onu hayat rehberi edinen ashab böyle bir teklif geldiği zaman, yani hadi kim gidecek böyle bir istek var, İslam'ı başkalarına ulaştırma teklifi geldi, İslam'a muhtaç bir toplum var, bir kavim var, onlara İslam'ı kim anlatmaya gidecek denildiği zaman herhalde böyle sağına soluna bakacak insanlar değildi onlar. Yani benim işim vardı ya, evim kalmıştı, yarım kalmış, şunu bir bitireyim de ondan sonra ya da şu işim daha bitmedi, onu bitireyim ondan sonra diyerek geri geri durmamışlardı. Allah Resulü'nden böyle bir teklif mi geldi? Amir onları istiyorlar, tamam. Ya da Zekvan kabilesi istiyor, hemen ya Resulallah, eğer görev bizimse ki bizimdir, hemen gideceğiz. Yolda ölüm bile olsa, yolda şehadet bile olsa elbette gidilecekti. Ve bu toplum böyle oluşuyordu kıymetli dinleyiciler. Fedakarlıklarını gerçekten had safhaya ulaştıran bir topluluk olunca artık Medine İslam Devleti'nin otoritesinin artık yavaş yavaş yerleşeceğinin müjdeleriydi, müjdeci haberleriydi bunlar. Öyleydi. Çünkü bir zor yoktu, zorlama da yoktu. Ya da gözlerini arkada bırakacak bir takım dünyevi yatırımlar da yoktu. Amaçları İslam'ın egemenliği olacaktı. Amaçları Medine'de Allah ve Resulü'nün otoritesi gerçekleşmiş olsundu bütün hedefleri ve bu amaç uğruna da hayatlarını seve seve ortaya koyabiliyorlardı. Ve gerçekten Reci vakası ile Bir-i Maune vakası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, hani hatırlamaya çalışalım, Senetül Hüzün denilen, bir tarafta Hazreti Hatice'nin, diğer tarafta Ebu Talib'in vefat ettiği ve Peygamber aleyhisselamın adeta himayecisiz kaldığı bir dönem vardı ya Mekke'de, sanki bu 4. senede meydana gelen bu Reci vakası ve Bir-i Maune faciasıyla Peygamber aleyhisselam tekrar sarsılmıştı. Ama eğer Rabbimiz böyle takdir etmişse, İslam davasının bu şekilde yükseleceğini, şehadet üzerine temellendirileceğini eğer murad etmişse, bunların tümü olacaktı. Ve sanki bize de şunu veriyor bu ders ya da bu olay, evet İslam ya da İslam'ın gerçekten yeryüzünde fertlere, toplumlara hakim kılınması mücadelesi elbette öyle basit, ucuz bir olay değildi. Zamanı gelince yer yurt terk edilecekti, zamanı gelince aile terk edilecekti, zamanı gelince mal ortaya konacaktı ve de zamanı gelince can ortaya konmasını bilecekti. Ve Müslümanlar eğer bu noktada gözlerini artık kırpmazlarsa, yani her yok mu bu davaya başını koyan nidası geldiğinde evet ben koyarım, ben koymaktan çekinmiyorum dedikleri sürece gerçekten bu davanın zafere ulaşmaması için hiçbir neden yoktur. Ama ya tersi olursa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir tebliğci heyetine karşı Peygamber aleyhisselamın böyle Müslümanlara bir teklifte bulunup da Müslümanlardan bir kısmının böyle yan çizmesi, isteksizce bu işe karışması durumu olsa ne olur? Elbette davanın netice ulaşması beklenemezdi. Ha şunu mu söyleyeceğiz acaba o zaman? Ya ben yapmayayım, başkaları bunu yapsın. Ya da yapanlar var. Ben bu işin ehli değilim. ben bu konuda yetersizim, fazla uzmanlaşmadım. Bu konuda gerçekten ehil olan arkadaşlarımız var, onlar bu işi yapsınlar. Biz bu işin artık gerisini takip ederiz, başka türlü desteklemeye çalışırız dersek, elbette Allah'ın huzurunda bunun hesabını vermek de mümkün olmayacaktır. Evet kıymetli dinleyiciler, noktayı koyduğumuz yere tekrar dönüyorum. Reci' vakasından sonra meydana gelen bu bir maune vakası da Müslümanlar arasında büyük bir facianın adeta tezahürlerini ortaya koyuyordu. Allah Resulü de gerçekten mahzun olmuştu. Seçkin sahabilerini göndermişti. O güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini güzel bilen, anlayan ve yaşayan bir topluluktu bu şehit edilenler. Ve dedik ya, bir maune vakasında Amir bin Ümeyye ed-Damri kurtulanlar arasındaydı ve bu yolda gelirken de peygamberden eman aldıkları, fakat aldıkları emandan haberi olmadığı için Amir bin Ümeyye ed-Damri tarafından öldürüldüklerini vurgulamıştık. Ve bu insanlar öldürülmüştü. Tabii ki o günkü geleneklerde, o günkü adetlerde, o günkü yasalarda eman verilen birisinin öldürülmesi üzerine onların diyetleri verilecekti. Bu bir kuraldı ve bütün toplumda da böyleydi. Allah Resulü de buna aykırı bir görüş belirtmemişti. Diyet verilecekti. Çünkü Allah Resulü bunlara eman vermişti. Teminat vermişti. Yani buradan çıkıp da memleketinize varıncaya kadar başınıza bir iş gelmeyeceğine dair bir teminattı. Şayet gelirse, o konuda benim teminatım altında sizin başınıza bir şey gelirse, sorumluluk bana aitti. İslam'ın devlet reisi olarak bana aitti düşüncesini yerleştirmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu teminatına rağmen sahabe tarafından öldürülen bu iki kişinin diyeti, işte İslam tarihinde Beni Nadir olayı diye ya da Nadir olayı diye bilinen ve o şekilde isimlendirilen bir olayın da temeli oluyordu. Diyetlerini istemek üzere bu öldürülen iki şahsın kabilesi, kavmi ya da hemşehrileri diyelim, bunların diyetini almak üzere Medine'ye gelip peygamberden talepte bulunurlar. Ve peygamber de elbette verecekti bunların diyetini. Çünkü normal adetler içerisinde, toplum içerisinde geçerli kanaate göre bunların diyeti bir borçtu zaten. Ancak hemen daha önce meydana konan bir anlaşmayı da hatırlatalım. Daha önce Allah Resulü Medine'ye ilk geldiğinde Medine'deki bütün Yahudilerle, gerek Kaynukaoğulları, gerek Nadiroğulları, gerekse Kureyzaoğulları'nın temsilcileriyle birlikte oluşturmuş oldukları anlaşma metinlerinin içerisinde bir tane madde de şöyleydi. Şayet buradaki Medine devleti ya da Yahudiler bir tarafa diyet vermek zorunda kalırlarsa diyetlerini ortaklaşa ödeyeceklerdir şeklinde bir hüküm vardı. Gerek Peygamber aleyhisselam gerek Yahudi kabilelerin tümü bu maddede hemfikirlerdi. Kabul etmişlerdi. Tamam, eğer birisi öldürüldükten sonra diyeti gerekecekse, diyeti verilecekse hem Müslümanlar hem de Yahudiler bunların diyetlerini ortaklaşa ödeyeceklerdir. Çok basit bir para değil diyet tabii ki. Bir hayli bir bütçeyi zorlayacak bir borçtur diyet borcu. Hele bir de iki kişi olunca öldürülen bunların diyeti bir hayli yakın tutuyordu. Bir de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin henüz hicretin 4. yılında olduğunu düşünecek olursak, henüz gerçekten devletin mali yapısı tamamıyla teşekkül etmemiş olduğunu düşünürsek, Müslümanların sermayelerinin fazla olmadığını düşünürsek, Peygamber aleyhisselamın bu maddeyi devreye koyması kadar olan bir şeyin olmadığını düşünürüz. Peygamber aleyhisselam bu maddeyi işleme koyuyordu ve bu fidyenin ya da bu diyetin verilmesi için Yahudilere müracaat ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de zaten daha önce sürgün edilen Kaynukaoğulları yoktu artık. Nadiroğulları vardı, Kureyzaoğulları vardı. Bunlardan birine teklif götürmesi gerekiyordu. Ve belki de en müsaiti Allah Resulüne göre Nadiroğullarıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Nadiroğullarına bu teklifi götürdü. Amr bin Ümeyye ed-Damri'nin yanlışlıkla öldürdüğü bu iki kişinin diyeti için Nadirlere gitti. Çünkü anlaşmanın gereği buydu. Ve Yahudiler Peygamber aleyhisselamın kendilerine geleceğini öğrenince bir komplo düzenlediler. Ve komplo şöyle olacaktı. Muhammed geldiği zaman bize oturacağız bir yere. O oturduğu sırada oturduğu duvarın dibinde hemen damın üzerine birisi çıkacaktı. Allah Resulü'nün üzerine kocaman bir taş yuvarlanacak ve peygamber de bu şekilde öldürülecek. Yahudiler de rahatlayacaklar. Onun bu belasından da kurtulmuş olacaklardı güya. Ve bu komplo gerçekten işleme konacaktı. Samimilerdi bunu işletme konusunda. Amr bin Cahş adında birisinde bu iş için ayarladılar. Allah Resulü'nün üzerine güya taş atarak onu öldüreceklerdi. Ancak bazıları bundan vazgeçirmeye çalıştılar. Çünkü çok iyi biliyorlardı, böyle bir komployu, böyle bir suikasti gizli olarak yapsalar dahi Muhammed'in Rabbi kendisine bildirecekti vahiyle. Bildirdiği zaman da bunların işleri çok kötü olacaktı, durumları perişan olabilecekti dediylerse de vazgeçiremediler. Ve Peygamber Aleyhisselam'a böyle bir komplo kurdular. Peygamber Aleyhisselam'ın adeta bu komplo maruz kalması an meselesiyken Cibril Aleyhisselam Allah Resulüne durumu haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de durumdan haberdar olunca derhal Nadiroğulları Yahudilerinin bulunduğu mıntıkadan kalkarak hemen kendi makamına, kendi mescidine ya da Medine'nin merkezine doğru hareket etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabi durumun farkına varır varmaz dönünce elbette bir şeyler yapmak için dönmüştü. Oysa diyetlerini birlikte ödemek amacıyla gitmişti Allah Resulü fakat suikast planıyla karşılaşmıştı. Artık konuşmanın bir anlamı kalmamıştı. Kendisini öldürme planları kuran bir kavimle diyetleri ortak ödemenin konuşulmasının bir anlamı da yoktu artık. Allah Resulü Medine döner dönmez ashabıyla istişare ettikten sonra Yahudi kabilesi olan Nadiroğullarına karşı bir taarruz emri verdi. Ve onların Medine'den adeta çıkarılması konusunda onlara bir süre tanıdı. Medine'yi terk etmeleri için 10 gün süre tanıdı Allah Resulü. Onlar da hazırlıklara başladılar. Fakat Abdullah bin Übey yani daha 4 sene önce krallığa hazırlanırken Peygamber Aleyhisselam yüzünden güya krallığı tehlikeye düşen ve onun öcünü intikamını almak üzere bütün fırsatları değerlendiren münafıkların reisi Abdullah bin Übey Nadiroğulları Yahudilerine haber gönderiyor. Peygamberin kendilerine bu süreyi tanıdığını duyunca onlara haber gönderiyor ve 2000 kişiyle kendi emrinde hazır bulunan 2000 kişilik bir kuvvetle kendilerine yardım edeceğini, bunun için gitmemekte direnmelerini söyledi. Gitmeyin dedi, ben size yardım ederim, gerekirse sizinle birlikte çarpışırım ve el altından bu haberi Nadiroğullarına gönderdi. Ve bunun üzerine Abdullah bin Übey'den 2000 kişilik kuvvet desteğini alacaklarına dair garanti ve sözü de alınca Nadiroğulları Yahudileri aslında daha önce gitmeye karar vermişlerken vazgeçtiler ve kalelerine çekilip beklediler. Tabi onların Medine içerisindeki konumlarını çok iyi bilmemiz lazım kıymetli dinleyiciler. Birazdan Haşr suresinde Rabbimizin anlattığı bu kavmin portresini kısaca çizmekte fayda görüyorum. Bakınız Nadiroğulları Yahudilerinin kendi kalelerine çekilmesi, kendilerini müdafaa edeceklerine dair kendi kararlarını vermesinin altında yatan bir gerçek vardı. Şunu düşünüyorlardı. Diyorlardı ki bizim evlerimiz çok sağlam. Öyle yıkılacak tipten ev değil. Yani kim gelirse gelsin bu evlerin yıkılması mümkün değil. Ve elimizdeki silahlar da zırhlar da tamamen zaten mükemmel. Müslümanlarda olmayan silahlar bizde var. Ve sonra Abdullah bin Übey'in desteği de zaten bizimle birlikte. Öyleyse korkulacak bir şey yok. Silah mükemmel, sayı daha fazla, evler de kale gibi adeta muhkem, sapasağlam, yıkılacak gibi değil ve kimse de giremeyecek, bu evleri yıkamayacak. Dolayısıyla çıkmanın bir anlamı yoktu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından desteklendiğini hiçe saymışlardı. Ve Allah'tan gelecek olan bir azabı, bir musibeti hiç hesaba katmamışlardı. Adeta Nadiroğulları Yahudileri kendi teknolojilerine, kendi tekniklerine güveniyorlardı. Olsun ne gelirse gelsin onu engelleyebileceklerini hesaba katıyorlardı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin artık Allah destekli olduğunu bir kenara bırakmışlardı. Ve neticede 10 günlük süre tamamlandıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine yürüdü. Abdullah bin Übey onlara yardım etmedi. Etmezdi de zaten. Tanımıyorlardı ama Abdullah bin Übey'i onun yardımına aldanmışlardı. Ve Müslümanlar onların etrafını kuşattı. Hurmalıklarının bazısını yakmasını emretti Allah Resulü. Çünkü artık cihat dönemi başlamıştı. Artık savaş içerisindeydi. Savaşın yapılmasına engel olan bir şeyler varsa ortadan kaldırılacaktı ve bu Allah tarafından da emredilmişti. Hurmalıklarının bir kısmı yakılıyordu. Ve Yahudiler buna tepki gösterdiler. Olur mu? Muhammed hem cana kıymayın diyordu, hem şunu şunu yapın diyordu, hem de hiç suçu olmadığı halde, yani durmasında bir sakınca olmadığı halde neden ağaçları kesmeyi yakmayı emrediyordu? Doğrusu şaşılacak şey diyorlardı, propaganda yapıyorlardı. Oysa Rabbimiz Allah Resulü ve Müslümanların bu eylemini tasvip edercesine, doğrular ve onaylarcasına şu ayeti indiriyordu. Haşr suresi 5. ayet-i kerimede şöyle diyordu Rabbimiz. Hurma ağaçlarından her neyi kesmişseniz veya kökleri üzerine dimdik bırakmışsanız bu Allah'ın izniyledir ve fasık olanların alçaltılması içindir. Demek ki hurma ağaçlarının yakılması ya da bir takım böyle Yahudilerin hoşuna gitmeyecek eylemlerin yapılmış olması peygamberin bizzat kendi aklından kafasından ortaya koyduğu şey değildi. Allah'ın emir ve onaylarıyla olacaktı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir saldırısıyla Nadiroğulları Yahudileri neye uğradıklarını şaşırdılar ve onlar da Medine'de adeta silindiler. Ve bundan sonra Nadiroğulları Yahudileri savaş araçlarını Medine'de bırakmak şartıyla bir deve yükü eşya alıp götürerek Medine'yi terk ettiler. Neticede baktılar ki iş çok ciddi, savaşmaktansa, öldürülmektense, çünkü Yahudiler için hayat çok tatlıdır. Ömür ne kadar uzun olursa olsun onlar için o kadar kârdır. Hele hele maddi zararları uğruna artık yapamayacakları şeyler yoktur. Ve bunlar da eşyalarını alıp Medine'yi terk ettiler. Hayber'e ve Şam'a gittiler. Tıpkı kendi kardeşleri Kaynuka oğulları gibi. Ve Nadiroğullarının malları da muhacirlere dağıtıldı. Ensardan da sadece birkaç kişiye bu Nadiroğulları Yahudilerin malları verildi. Ve neticede sonuç yine Müslümanların lehine, Nadiroğulları Yahudilerinin de aleyhine olmuştu. Fakat işin püf noktası, işin en önemli noktası elbette basit bir sürgün değil. Ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin basit bir şekilde hadi çıkın deyip de bunların da ellerini kollarını sallaya sallaya çıkmaları değil kıymetli dinleyiciler. Ayetlerle birlikte bu konuyu incelediğimiz zaman meselenin gerçekten ciddiyetini hemen anlamış olacağız. Çünkü Nadiroğulları Yahudileri yok günümüzde. Ve Medine'de de değiliz. Konya'da yaşıyoruz madem. Ya da Türkiye'deyiz. Peki Nadiroğulları Yahudilerinin ya da onların ismi zikredilmeden onlarla ilgili bu olayın Haşr suresinde zikredilmesinin anlamı ne olabilir bizce ya da bence sizce? Tabii ki Allah Resulü'nün bu yapmış olduğu hareketin kıyamete kadar benzerlerinin vuku bulacağına da bir noktada işaretti. Ve Nadiroğulları Yahudilerini Rabbimiz onların portresini sanki psikolojik durumlarını Haşr suresinin 2. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur, Allah'tır. Onların çıkacağını siz sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Evet, onların çok önemli özellikleriydi bu. Yani Allah Müslümanlara diyor ki onların çıkacaklarını siz sanmıyordunuz. Yani diyordunuz ki bunlar ebediyen burayı terk edecek değiller, terk etmezler diyordunuz. Ve onlar da kendileri de artık kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Böylece Allah'ın azabı da onlara hesaba katmadıkları bir yönden geldi. Hiç hesaba katmamışlardı. Akıllarının uçlarından geçirmemişlerdi bir azabı ki o geldi kendilerine. Yüreklerine korku saldı Allah. Öyle ki evlerini kendi elleriyle ve müminlerin elleriyle tahrip ediyorlardı. Artık ey basiret sahipleri ibret alın diyor Rabbimiz. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı muhakkak onları yine dünyada azaplandırırdı. Ahirette ise onlar için ateş azabı var. Ve bu onların Allah'a ve onun Resulüne başkaldırıp ayrılık çıkarmaları dolayısıyladır. Kim Allah'a başkaldırıp ayrılık çıkarırsa muhakkak Allah cezası, ikabı pek şiddetli olandır. Buyuruyordu Haşr suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinde Rabbimiz. Ayetlerin muhtevasına kısaca tekrar dönmek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Nadiroğulları Yahudilerinin bulunduğu pozisyon çok önemli. Teknolojiye güvenen bir toplum, evlerinin kendilerini koruyacağına güvenen bir toplum, sayılarına güvenen bir toplum, silahlarına güvenen bir toplum, gelecek olan yardımlara güvenen bir toplum, fakat bunlardan hiçbirisinin kendilerine fayda vermediği bir toplum tabii ki. Ve yine bu toplum hiç hesaba katmadıkları bir belayla, bir musibetle Medine'den silinmişlerdi. Çevremize bir bakalım isterseniz. Nadiroğulları Yahudileri tarihteydi, silinmedi, bitmedi. Ve bugün de var. Benzer şekilde düşünce taşıyan toplumlar var. Bir değil hem de çok. Kendi teknolojilerinin kendilerini her türlü felaketten koruyacağını zanneden toplumlar. Kendi sayılarının, nüfuslarının fazlalıklarıyla övünüp az olan milletleri yok edebileceğine ihtimal veren toplumlar. Veya silahlarının, uçaklarının, radarlarının, tekniklerinin, bilgisayarlarının kendilerini kurtaracağına, diğer milletlere karşı kendini egemen hale getireceğine inanan toplumlar. Peki bu toplumlar acaba Nadiroğullarından ne farkı var ki? Onlar da korunacaklarını zannediyorlardı. Bunlar da korunacaklarını zannediyor. Ve Nadiroğullar da korunacaklarını zannettikleri halde yok oldular. Ve peki ya bunlar? Evet, bunlar da öyle zamanlar gelir, öyle zamanlar gelecek ki teknolojilerinin hiçbir faydasının olmadığını görecekler. Yapmış oldukları gelişmelerin kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını görecekler. Tıpkı Nadiroğulları Yahudileri gibi. Mesela dünyanın, dünya insanlarının teknoloji putu, teknoloji ilahı haline getirdikleri bir toplum. Bir Japon toplumu. Ve bakın ne enteresandır. İnsanlar adeta depreme karşı dayanıklı evler konusunda Japonya'yı hep örnek gösterip dururlar. Japonya, depreme karşı güya erken uyarı sistemlerini geliştiren bir ülke. Güya öylesine inşaat sektörüne sahip ki deprem olduğu zaman bile 3-5 kişiden başka ölen olmaz. Pek fazla zayiat yok. Evler yine üst üste durur. Yani fazla zarara uğramadan en şiddetli depremleri bile çabucak sağıştırıp götürürler. Ya kendi ülkemize bakalım, hemen kıyas ederler. Ya biz de Japonya'da meydana gelen bir depremin şiddetinde olmasa bile ufak şiddette bir deprem memleketimizde ev üstünde taş üstüne taş bırakmıyor. Bir sürü can kaybına neden oluyor. Ya gördünüz mü? Japonya'nın teknolojisi bak ne kadar harika. Onlar böyle yapınca bakın ölüme nasıl engel olabiliyorlar, nasıl korunabiliyorlar, öyle diyorlardı. Ama öyle takdir-i ilahiye bakınız. İlahi tecelliye bakınız ki bazen Rabbimiz insanları böyle şaşırtır. Diyelim ki 7 şiddetinde bir deprem veya 7-4 şiddetinde bir deprem olduğu zaman Japonya'da 2-3 kişi ölür. İnsanlar adeta ilahlaştırırlar teknolojiyi. Bakın nasıl korudu derlerken daha az şiddetli 7 şiddetinde bir deprem olduğu zamanda ise bir bakarsınız Japonya'nın bir kenti yerle bir olmuş. Ölü sayısı binlerce. Neden acaba bu? Hani depreme karşı erken uyarı sistemleri vardı? Hani teknolojileri vardı? Ne oldu? Hepsi iflas mı etti? E tabi canım. Yani dün Nadiroğulları da aynı şeyi düşünmüşlerdi. Teknolojileri, sayıları, silahları, nüfusları her şeyiyle kendilerine yeteceklerini zannetmişlerdi de kaybolup gitmişlerdi. Ya da bir başka örnek verelim. Nadiroğulları Yahudilerine benzer bir örnek. Mesela Hollanda dünya çapında topraklarını okyanusa kadar çıkartan, okyanusa doğru topraklarını genişleten bir ülke diye bilinir. Topraklarının dar olması sebebiyle toprağını okyanusa yığarak adeta suni, yapay memleket oluşturur, devlet oluşturur. Ve böyle bilinir. Sanki okyanuslara set çeken bir ülke. Adeta suya dur diyebilen bir ülke diye takdim edilir dünyaca. Ancak ona da bir bakıyorsunuz. Onlar da okyanuslardan korunduklarını zannetmişlerdi. Onlar da suya karşı set çekebildiklerini zannetmişlerdi. Kendilerini güçlü zannetmişlerdi. Ama bir de bakıyorsunuz ki gökten Allah'ın yağdırdığı bir yağmura yenik düşüyorlar. Ve Hollanda'nın içerisinde büyük vilayetlerinde, büyük yerleşim merkezlerinde bile bir bakıyorsunuz ki hayat felç olmuş. Okyanusa set çeken bir Hollanda Allah'ın gökten indirdiği damla damla yağmurlara engel olamıyordu. Ve çünkü Hollanda zannediyordu ki ya da o düşünce sahipliği insanlar zannediyorlardı ki kendilerini koruyacaklar, kendi paraları, güçleri, silahları, teknolojileri. Oysa hesaba katmadıkları bir yönden geliyor. Ve nice memleketler, nice ülkeler, nice toplumlar aynı düşünceyi taşıyor. Bulundukları konumda, bulundukları imkanlar içerisinde, sahip oldukları her şeyleriyle korunacaklarını zanneden nice toplumlar var ki, Allah'ın gelecek olan azabını hesaba katmadıkları için neye uğradıklarını şaşırırlar. Ya biz, ya başkaları, ya da bir başka Müslümanın yaşadığı toplum herhalde aynı sonuca çıkacaktır kıymetli dinleyiciler. Ve Rabbimiz Haşr suresine bunu yerleştirmişse, bize evrensel olarak hitap ediyorsa, yani bu ayetler 1400 küsür sene önce nazil olmuş, fakat 1996 yılında bile bu ayetleri okuyorsak, o zaman bize düşen elbette şu olacaktır. Şunu bileceğiz ki hiçbir teknoloji güç, hiçbir nüfus fazlalığı, hiçbir servet, hiçbir maddi imkan Allah'ın gelmesini takdir ettiği bir azabı engelleyemeyecektir. Evet kıymetli dinleyiciler, işte Nadiroğulları Yahudileri de böyleydi. Zannediyorlardı ki kendileri korunacak. Hatta Müslümanlar da öyle. Yahu biz bunları yenemeyiz. Bunları buradan sürgün etmemiz mümkün değil ki. Adamların elindeki silaha bak, evlerine, kalelerine bak diyorlardı. Allah öyle diyor çünkü. Hiç siz de zannetmiyordunuz. Evet. Ve siz ve de biz kıymetli Müslümanlar, kıymetli dinleyiciler. Yani acaba bizim de hiç yenemeyeceğimiz, hiç çıkaramayacağını zannettiğimiz toplum yok mu karşımızda? Evet. Allah bize öyle diyor. Hiç zannetmiyorsunuz ama Allah'ın gelecek olan bir hesabı var ya, işte onu düşünün ve teselli olun. Ve Nadiroğulları gazvesinde de tabi alacağımız bir takım sonuçlar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir suikast neticesinde öldürülmesi, yok edilmesi olayını Allahu Teala haber veriyordu. Çünkü Rabbimiz daha önce de bir vaadi vardı. Diyordu ki, Vallahu ya'simuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacaktır. İnsanların seni haince, sinsice yok etmelerinden seni koruyacaktır. Gerekli tedbirleri alman için imkan sağlayacaktır. Ve bu şekilde de Allah gerçekten koruyordu Nadiroğulları gazvesi öncesinde. Ve yine hurmaların yakılması konusuna gelince, bir İslam komutanının uygun görmesi halinde düşman ağaçlarının yakılabileceğini de gösteriyor. Evet, belki eleştirilebilir, belki ağaç sevgisi, belki ağaç hayranı olan insanlar Allah Resulü'nün yapmış olduğu bu hareketi belki eleştirebilirler. Olur mu canım? Yani ağacın ne suçu var, ağaç niye kesiliyor diyebilirler. Ama bir savaş içerisindesiniz ve bu savaş içerisinde yapmadığınız takdirde sizin yenilginiz söz konusuysa ya da yaptığınız takdirde düşmanın mağlup edilmesi söz konusuysa elbette yapılacaktır. Ve zaten demin Haşr 5. ayette de söylediği gibi Rabbimizin bu ağaçların yakılması ya da ayakta dikili olarak bırakılması emri Allah'ın emriydi. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk defa bir yeri fethediyordu. İlk defa fethediyordu bir toprağı, İslam hakimiyetini alıyordu ve bu da Beni Nadir gazvesiyle gerçekleşiyordu. Evet, Nadiroğulları Yahudilerinin Medine'den sürgün edilmesiyle onların bulunduğu mıntıka İslam'ın hakimiyetine geçiyordu. Ve daha sonra Nadiroğulları ganimetinin dağıtılmasında Resul'ün siyasetini de ayetten öğreniyoruz. Mal yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın diyordu Rabbimiz. Evet, Haşr suresinin 7-8. ayetlerinde Allah öyle diyordu çünkü. Mal yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın diye Allah Resulü ganimeti o şekilde dağıtıyordu. Ve bu da İslam'ın maliye politikasını sanki belirlemişti. Yani mal ve servet sadece bir zenginin, birkaç zenginin, holding sahibinin elinde bütünleşmesin, orada birleşmesin düşüncesiyledi. Ve sadece ganimette de değil kıymetli dinleyiciler, zekata bakın ya da bunun zıttı olarak faizin yasaklanmasına bakın, ihtikarın yani stokçuluğun yasaklanmasına bakın ya da herhangi bir yeminde ya da ziharla ya da başka bir şeyle kefaret konularına bakın, verasetle malın dağıtımına, miras dağıtımına bakınız, tümüyle Allah'ın bu prensibinin gerçekleşmesi içindir. Mal yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın diyedir. Ve işte Nadiroğulları gazvesiyle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir çıban başını daha bertaraf etmişti. Kaynukaoğullarından sonra Nadiroğulları da artık Medine'den sürgün edilmişler, artık uzaklaştırılmışlar ve Müslümanlar bir rahat nefes daha almışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bundan sonraki hedefi artık yavaş yavaş İslam'ın mutlak hakimiyetini sağlamak olacaktır. Evet kıymetli dinleyiciler, önümüzdeki dersimizde Hendek Savaşı ve öncesinde birkaç önemli olayı da aktardıktan sonra Hendek Savaşı'nı inşallah anlatmaya çalışacağız. Rabbimiz nasip ederse. Rabbimizden bu fırsatı vermesini temenni ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum kıymetli dinleyiciler.